Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 39.
Üzgünüm Roberto. Senin kadar üzgünüm. Süvari öldürüldü mü? Evet. Sen mi öldürdün? Evet. Açıkça yağ çekerek "Küveto" dedi çingene. Gerçekten yamansın. Ananınki dedi Robert Garden. Çingeneye sırıtmaktan kendini alamamıştı. Tavşanlarını kampa götür de bize biraz kahvaltılık getir. Robert Garden elini uzatıp uzunlamasına karda yatan yumuşacık tavşanlara dokundu. Kalın tüylü, kocaman ayaklı, upuzun kulaklıydılar. Yuvarlak koyu renk gözleri açıktı. Semizler dedi Robert Garden. Semizlermiş dedi çingene. Her birinin kaburgalarında bir kilo yağ var. En azından. Ömrümde böyle tavşan görmeyi bırak düşlemedim bile. Haydi yola koyul öyleyse dedi Robert Garden. Sonra da kahvaltılık bir şeylerle dön hemen. Bana da şu Renkütea'nın belgelerini getir. Pilar'dan iste. Bana kızgın değil misin Roberto? Kızgın değilim. Nöbetini bıraktığın için tiksiniyorum senden. Ya bir bölük süvari olsaydı gelen? Redios dedi çingene. Çok doğru konuşuyorsun. Bana kulak ver şimdi. Bir daha nöbeti böyle bırakıp gidemezsin. Hiçbir zaman. Seni vururum derken şakam yoktu. Elbette şakan yoktu. Bir şey daha var ama. İnsanın başına böylesi iki tavşanın birden kendini sunması fırsatı ancak bir kez gelir. Tüm bir yaşam süresince yalnız bir kere. Anda dedi Robert Garden. Çabuk dön. Çingene iki tavşanı alıp kayaların arasından süzüldü. Robert Garden dümdüz açıklığa ve aşağıdaki tepenin yamaçlarına baktı. İki karga tepede çember çizip sonra aşağıdaki bir çam ağacının üzerine kondular. Bir başkası daha katıldı onlara. Robert Garden onları izlerken bunlar benim nöbetçilerim diye düşündü. Bunlar ses etmedikleri sürece ağaçlardan bu yana gelen yok demektir. Çingene diye düşündü. Gerçekten beş para etmezin teki. Ne bir siyasi düşüncesi var ne de disiplini. Hiçbir konuda güvenemez insan ona. Ama yarın ona bile gereksinimim var. Yarın ondan yararlanacağım. Bir çingeneyi savaşta görmek çok garip. Savaşa bilinçli olarak karşı olanlar gibi askerlikten bağışlanmalı bunlar. Ya da fiziksel ve zihinsel özürlüler gibi. Beş para etmez bunlar. Ama bilinçli savaş karşıtları bu savaşta savaş dışı tutulmadı. Kimse savaş dışı tutulmadı. Herkes eşit olarak payını aldı. Şimdi bu tembeller topluluğuna da bulaştı. Onlar da şimdi savaştan paylarını aldılar. Agustin ile Primitivo çalı çırpıyla döndüler. Robert Garden de otomatik tüfeği iyice gizledi. Tüfeği havadan koruyacak, ormandan da hiçbir şey yokmuş izlenimi yaratacak bir kamuflaj. Adamlara sağ tarafı ve aşağıdaki tüm araziyi görebileceği şekilde kayaların üzerine, sağ yana bir adamlı, sol duvara tırmanılabilecek, tek aralığa egemen olacak bir adamın nasıl yerleştirileceğini gösterdi. Oradan birini gördüğünüzde ateş etmeyin sakın dedi Robert Garden. Primitivo'ya bir kaya parçası yuvarla uyarı olarak, küçük bir kaya parçası. Sonra da tüfeğinle bize şöyle işaret ver diyerek tüfeği kaldırdı. Başını koruyormuşçasına başının üzerinde tuttu. Tüfeği aşağı yukarı hareket ettirip sayılarını da böyle işaret et dedi. Eğer gelenler yayaysa tüfeğin namlusunu yere doğru tut. İşte böyle. Makyuna ateşini duymadan ateş etmeye kalkışma. O yükseklikten ateş ederken adamın dizlerine nişan al. Eğer iki kez şu şekilde ıslık çalarsam gizlenerek aşağıya in. Makyuna'nın bulunduğu bu kayalara gel. Primitivo tüfeğini kaldırdı havaya. Anladım dedi. Çok kolay. Önce bizi uyarmak için kaya parçasını at ve gelenlerin yönüyle sayılarını belirt. Seni görmemelerine dikkat et. Peki dedi Primitivo. El bombası atabilir miyim? Makineli konuşmaya başlayana değin atma. Arkadaşlarını aramaya çıkmış süvariler olabilir onlar. İçerilere girmeye kalkışmayabilirler. Pablo'nun izini sürebilirler. Eğer önlemek olanağı varsa çatışmaya girmemekte yarar var. Her şeyden önce bunu önlemeye çalışmalıyız. Şimdi oraya çık bakalım. Mivoy dedi Primitivo. Karabinasıyla dik kayalara tırmanmaya başladı. Sen, Agustin dedi Robert Garden. Bu tüfekten ne kadar anlıyorsun? Uzun boylu, kara yağız, 10 günlük sakallı, çukura kaçmış gözlü, ince dudaklı ve çalışmaktan yıpranmış koca elli Agustin oracığa çöküverdi. Pues, onu doldurmayı, nişan almayı, ateş etmeyi biliyorum, o kadar. 50 metre mesafeye girinceye dek onları ateş etmemelisin. Ha bir de mağaraya giden geçide doğru gittiklerinden emin olmadıkça ateş etme dedi Robert Garden. Peki 50 metre ne kadardır? Buradan şu kayaya kadar. Eğer başlarında subay varsa önce onu ateş et. Sonra tüfeği öbürlerinin üzerine çevir. Çok yavaş çevir. Hafif bir hareketle döner. Fernando'ya tüfeği nasıl yükleyeceğini öğreteceğim. Sıkı sıkı tut ki sıçramasın. Dikkatle nişan al. Sonra eğer elinden geliyorsa bir defasında en çok 6 kez ateş et. Çünkü ateş ederken tüfek yukarı doğru sıçrar. Ama her defasında bir adama ateş et. Sonra bir başkasına geç. Nişan aldığın adam at üstündeyse beline ateş et. Peki. Birinin tüfek sıçramasın diye ayakları kımıldatmaksızın tutması gerek. İşte böyle. Tüfeği de o dolduracak. Peki sen nerede olacaksın? Ben burada solda olacağım. Yukarıda her şeyi görebileceğim ve bu küçük makineliyle sizi soldan koruyacağım bir yerde olacağım. Burada eğer gelirlerse hepsini kırıp geçirmemiz pek mümkündür. Ama iyice yaklaşana değin ateş etmemelisin. Onların tümünü yok edebileceğimize inanıyorum. Menudo Matanza. Ama inşallah gelmezler. Şu senin köprü işin olmasa burada adamları kıyma gibi doğrar, sonra da çekip giderdik. Bu hiçbir işe yaramaz. Hiçbir amaca hizmet etmez. Köprü işi savaşı kazanma planının bir parçası. Bu iş ise hiçbir şey. Sıradan bir olay olur yalnızca. Bir hiç. Küeva, hiçmiş. Her ölü faşist bir eksik faşist demektir. Evet, ama bu köprü işini başarırsak Segovia'yı ele geçirebiliriz. Bir eyaletin başkenti. Düşünsene bir kere, ele geçireceğimiz ilk başkent olacak. Buna ciddi ciddi inanıyor musun sen? Segovia'yı ele geçirebileceğimize yani. Evet, köprüyü doğru dürüst havaya uçurabilirsek bu mümkün. Hem burada herifleri yok etmeyi hem de köprü işini yapabilmeyi isterdim. İştahına da diyecek yok hani, dedi Robert Garden. Bu sırada kargaları da gözetliyordu Robert Garden. Şimdi kargalardan birinin bir şeye baktığını gördü. Kuş gaklayarak havalandı. Ama öbür karga ağaçtaki yerinden kımıldamadı. Robert Garden kayaların tepesinde Primitovo'nun bulunduğu yere kaldırdı gözlerini. Adam aşağıdaki araziyi gözetliyordu. Ama bir işaret vermedi. Robert Garden öne doğru kaykılıp otomatik tüfeğin üzerindeki kilidi inceledi. Mermi yatağında merminin yuvarlak ucunu gördü. Kilidi bıraktı. Karga hala orada ağaçta duruyordu. Öbürü karın üzerinde geniş bir daire çizmiş, sonra yeniden eski yerine gelip kurulmuştu. Güneş ve ılık esen yerden, çamların dallarından karlar dökülüyordu yere. ''Yarın sabah senin için bol bol adam öldürmen için olanak hazırlıyorum.'' dedi. Robert Garden. ''Hızardaki karakolun kökünü kurutmamız gerek.'' ''Ben hazırım.'' dedi Agustin. ''Estolisto.'' ''Ayrıca köprünün altındaki yol onarım kulübesindeki karakol da var. Onun için de öteki için de hazırım.'' dedi Agustin. ''Ya da ikisi için birden.'' ''İkisi birden olmaz. Onların aynı anda işleri bitirilecek.'' dedi Robert Garden. ''Öyleyse ikisinden biri için hazırım.'' dedi Agustin. ''Çok uzun zamandır bu savaşta eyleme geçmeyi isteyip duruyordum. Pablo burada bizi hareketsizlikten çürüttü.'' Anselmo elindeki baltayla çıka geldi. ''Daha çalı çırpı ister misin?'' diye sordu. ''Bana kalırsa iyi gizlenmiş görünüyor.'' ''Çalı çırpı değil istediğim.'' dedi Robert Garden. ''Buraya dikebileceğimiz 2 küçük ağaç istiyorum. Böylelikle daha doğal görünecek. Gerçekten doğal görünmesine sağlayacak kadar yeterli ağaç yok burada. Şimdi getiririm. Onları iyi kes de kökleri görünmesin.'' Robert Garden arkasındaki aşıktan gelen baltanın sesini duyuyordu. Yukarıda kayaların üzerindeki Primitovo'ya baktı başını kaldırıp. Sonra da ormandaki açıklığın ötesindeki çamlara indirdi bakışlarını. Kargalardan biri hala oradaydı. Sonra yaklaşmakta olan bir uçağın yükseklerden gelen hırıltılı zonklayışını duydu. Başını kaldırdığında uçağın gökyüzünün derinliklerinde kımıldamıyormuş gibi duruşunu, güneşte ufacık, gümüş gibi parıldayışını gördü. ''Bizi göremezler.'' dedi Agustin'e. ''Ama yine de ayağa kalkmamak iyi olur. Bugünkü 2. gözetleme uçağı bu.'' ''Ya dünküler?'' diye sordu Agustin. ''Kötü bir düş gibiydi onlar.'' dedi Robert Garden. ''Segovia'da olmalılar şimdi. Kötü düş orada gerçeğe dönüşmek için bekliyor.'' Uçak şimdi dağların üzerinde gözden kaybolmuştu. Ama motorlarının sesi hala duyuluyordu. Robert Garden bakışlarını çevirdiğinde karganın havalanıp uçtuğunu gördü. Gaklamaksızın ağaçların arasında dümdüz uçup gitti. 23. ''Yere yat!'' diye fısıldadı Agustin'e Robert Garden. Başını çevirip açıklıktan bir çam ağacıyla birlikte ağacın ağaç çamı gibi omzuna vurmuş gelen Anselmo'ya ''Çök, çök!'' işareti yaptı eliyle. Yaşlı adamın çam ağacını bir kayanın arkasına atıp kayaların arasında gözden yok oluşunu gördü. Robert Garden şimdi orman önündeki açık alana bakıyordu. Ne bir şey duyuyor ne de bir şey görüyordu. Ama yüreğinin çarpıntısını duyumsayabiliyordu. Sonra bir taşın bir başka taşa çarpınca çıkardığı sesi duydu. hoplaya zıplaya yuvarlanan küçük bir kaya parçasının sesini işitti. Başını sağa doğru kaldırıp baktığında Primitovo'nun tüfeğini yatay olarak 4 kez kaldırıp indirdiğini gördü. Sonra gözlerinin önünde daire şeklindeki at izleriyle uzanan beyaz düzlükten ve ötedeki ormandan başka bir şey kalmadı görecek. Yavaş sesle "Süvariler," dedi Agustin'e. Agustin ona baktı. Sırıtırken çökük, kara avurtları genişledi. Robert Garden onun terlemekte olduğunu ayrımsadı. Uzanıp elini adamın omzuna koydu. Ormandan çıkan 4 atlıyı gördüklerinde eli hala adamın omzunda duruyordu. Elinin altında Agustin'in sırtındaki kasların seyirdiğini duyumsadı. Atlılardan biri öndeydi, 3'ü onu izliyordu. Öndeki at izlerini kolluyordu. Hem atı sürüyor hem de yere bakıyordu. Öbür 3'ü ormandan bir yelpaze gibi açılarak öndeki adamın ardından geliyorlardı. Hepsi de dikkatle çevreyi kolluyordu. Robert Garden yüreğinin uzandığı karlı yerde güm güm vurduğunu hissediyordu. Dirseklerini alabildiğini açmış, otomatik tüfeğin arpacığının üzerinden adamları gözlüyordu. Başı çeken adam Pablo'nun çember çizmiş olduğu iz boyunca atını sürüp durdu. Öbürleri de onun yanına gelip durdular. Robert Garden, otomatik tüfeğin mavimsi çelik namlusunun üzerinden adamları iyice seçebiliyordu. Adamların yüzlerini görüyordu. Yanlarından sarkan kılıçlarını, atların terle koyulaşmış böğürlerini, haki pelerinlerin koni biçiminde dökülüşünü ve Navares tarzı kaykılmış haki bereleri görüyordu. Önder, atını doğrudan makineli tüfeğin yerleştirildiği kayaların arasındaki açıklığa doğru çevirdi. Robert Garden, adamın gencecik güneş ve rüzgar yanığı yüzünü, birbirine yakın gözlerini, atmaca burnunu ve upuzun kama biçimindeki çenesini gördü. Başına dik tuttuğu atının göğsü Robert Garden'a dönük olan, eyerinin sağ yanındaki hafif makineli tüfeğinin kabzası, kılıftan görünen önder, ağır makineli tüfeğin bulunduğu açıklığı işaret etti. Robert Garden dirseklerini iyice yere gömüp, orada karın içinde duran 4 atlıya baktı namlunun üzerinden. Adamların 3'ü otomatik tüfeklerini çıkarmışlardı. İkisi tüfeklerini eğer kayışlarının üzerinde çapraz tutuyorlardı. Öbürü ise sağa doğru uzanan tüfeğin kabzası kalçasına dayalı olarak atın üzerinde oturuyordu. Bunları bu menzil içinde pek göremezsin diye düşündü Robert Garden. Hele ki böyle namlunun üzerinden hiç göremezsin onları. Genellikle tüfeğin gezi kaldırılmış olur. Bunlar birer minyatür insan gibi görünürler. Onlara kurşun yetiştireceğim diye canın çıkar senin de. Ya da koşarak, çöküp yeniden koşarak gelirler. Sen bir yamacı ateşe tutarsın ya da bir sokağı kapatırsın. Pencerelere tutarsın makineliği ya da uzakta bir yolda uygun adım yürürlerken görürsün onları. Bir tek trenlerde böyle görürsün. Bir tek şimdiki gibi olduklarında görürsün. Elinin altında bunlardan 4 tane oldu mu, çil yavrusu gibi dağıtırsın onları. Tüfeğin arpacığının üzerinden bu menzilde baktığında onlar olduklarından 2 misli büyük görünürler. Şimdi gezin yivine sıkı sıkıya yerleşmiş olan arpacığın takozundan, takozun ucu önderin göğsünün tam ortasına, haki pelerine karşı sabah güneşinde parıl parıl parlayan kırmızı nişanın azıcık sağına bakarken "Sen," diye düşündü Robert Garden. Şimdi İspanyolca düşünerek "sen" dedi içinden. Parmaklarını hızla, şaşırtıcı bir gürültüyle otomatik tüfeği harekete geçirecek tetik mahfazasına, böyle bir olasılığı önlemek için sıkı sıkıya bastırarak "sen" diye düşündü yine. Bu genç yaşta öldün gitti ve "sen" diye düşündü. Ve sen, ve sen. Ama bu olmamalı, bunu yapmamalısın. Agustin'in yanında öksürdüğünü, öksürüğünü tutup boğulur gibi yutkunduğunu hissetti. Sonra dalların arasındaki açıklıktan yağlı mavi namlu boyunca baktığında, parmaklarını hala tetik mahfazasına bastırırken, önderin atını çevirdiğini ve Pablo'nun bıraktığı izlerin yöneldiği ormanı işaret ettiğini gördü Robert Garden. 4 atlı atlarını trise kaldırıp ormana daldılar. Agustin hafif bir sesle "Cabrones," dedi. Robert Garden gerisindeki kayalara, Anselmo'nun ağacı bıraktığı kayalara baktı. Çingene Rafael tüfeğini omzuna sallandırmış, bir çift heybe taşıyarak kayaların arasından onlara doğru geliyordu. Robert Garden elini sallayarak yere yatmasını işaret etti ona. Çingene çökerek gözden kayboldu çabucak. "Dördünü de haklayabilirdik," dedi Agustin usulca. Hala kanter içindeydi. "Evet," diye fısıldadı Robert Garden. "Ama ateş açtığımızda sonra neler olabileceğini kim bilebilir ki?" Tam o anda bir başka kaya parçasını düşerken çıkardığı sesi duydu Robert Garden. Çarçabuk çevresine bakındı. Ama Çingene de Anselmo da ortalıkta görünmüyorlardı. Kol saatine baktı önce Robert Garden, sonra da Primitova'nın tüfeğini hızlı hızlı kısa hareketlerle indirip kaldırdığı yere çevirdi gözlerini.
Ayrım sonu.